Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, 80 yaşında bir insanı mümkün olsa da annesinin karnında bulunduğu günden o 80 yaşına geldiği güne kadar ki eziyet olan, sıkıntı olan, dert olan, ona acı veren şeyleri baştan sona kadar hızlı bir şekilde izleme veya dinleme imkanımız olsa. Desek ki ona kaç yaşındasın? 80 yaşında. 80 senenin sana eziyet veren şeylerini, dertlerini say bakalım. Annenin rahminde iken havasız kalmaktan başla. Ebenin seni çekerken kolunu incittiğinden devam et. İşte annen yemek pişirirken, mutfaktayken, misafir geldiğinde sen açlıktan bağırıp çağırıyordun. Annen geç geldi, devam et. Mesela sen karnın fena ağrıyordu. Annen bunu anlayamadı, 2 aylık çocuksun. Sana birebire süt emzirmeye başladı. Süt verdi, süt verdikçe karnın daha çok ağrıdı. Sen gaz var karnımda yahu gazımı çıkarın diyemedin. Böyle gel. Okulda öğretmen şöyle yaptı, arkadaşların böyle yaptı. 80 senesinin ona eziyet olan şeylerini hayatından çıkaralım ve hızlı bir şekilde izleyelim. Böyle bir şey mümkün olsa, bu filmi izledikten sonra tek cümle kullanırdık. Bu adam niye yaşıyor o zaman? Neden ölmedi? İnsan buna nasıl dayanır diye bir soru sorarız. Gerçekten insanın 80 sene mesela yaşamış bir insanın hayatında çektiği sıkıntılar onun 20 kere 30 kere ölmesini gerektirecek kadar çoktur. Ama 80 yaşında bu adam ve belki de kendi yaşıtı olacak kaç kişiyi ahirete göndererek geldi. Yani onun emsallerinden bir sürü ölen oldu. Doğumda ölen oldu, çocukken ölen oldu, arabanın altında oynarken ezilip giden çocuk oldu, trafik kazası geçiren oldu. İnsan aslında şöyle yakışıklı, çok güzel, prestijli görünse de dert küpüdür. Eziyetlerle yaratılmış, eziyetlerle yaşar bir mahluktur insan. Rabbimiz böyle buyuruyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ İnsanı sıkıntılarla, sıkıntılar içinde yarattık Allah-u Teala buyuruyor. Peki, bu 80 yaşında belki 8000 tane sıkıntı çekmiş bu insan nasıl yaşıyor? Ya da arkadaşları şimdi yok, o niye var dediğimiz zaman bunun üstün körü, yani yukarıdan bakılan cevabı bunun kaderi yaşamakmış diyoruz. Ama başka bir gerçek daha var. Bu o dertlerden birine takılıp kalmadığı için, dertlerini saymadığı için, dert sayma makinesine dönmediği için 80 yaşına geldi. Allah dertsiz bir hayat kimseye vaat etmemiştir. Ayet her insanın bu dertlerle yaratıldığını söylüyor zaten. Doğmak bir dert bir defa. Birisi seni asılıp bulunduğun yerden çıkarmasa çıkamıyorsun. Doğum böyle bir şey. Anneye, onun emzirmesine muhtaçsın. Ne altını temizleyebiliyorsun, ne üstünü doldurabiliyorsun. Böyle bir hayata geldin. Hayat budur. Peki 80 yaşına nasıl geldi bunu binlerce kere yaşamış insanlar? Çünkü annem nasıl olsa emzirecek beni diye düşünüp takmadı açlığı. Kirlettiği çamaşırını annesi değiştireceği için rahat etti. takılıp kalsaydı, yani mesela psikiyatrik OKB sıkıntısı yaşayan, yani vesvese yaşayan insanların hayatı ne kadar zehir oluyor görüyoruz onu. Yaşayamıyorlar, bunalıyorlar. Küçük bebekler vesvese hastası, OKB hastası olsalardı herhalde yaşını bulmadan ölür giderlerdi. Allahu Teala bir nebze bebekten bebek körlüğü veriyor. Çocukken çocuk körlüğü veriyor. Gençken gençlik heyecanı veriyor. Esasen o sıkıntılar herkesin ciğerlerinde, böbreklerinde var. Ama buna takılıp kalmayacağımız bir rahmet indiriyor Allah. Takılıp kalmadığımız için de yaşayabiliyor. 80 yaşına, 90 yaşına gelebiliyoruz. İntihar etmeyi tercih eden ve ahiretini bu şekilde harap eden, bu takıntıda bu kararı veriyor. Bunun için kardeşlerim, 80 senenin sıkıntılarını bir anda tefekkür etsen çıldırırsın. Onu 80 seneye yayarsan o dertler seni ezmez. Sen dertleri ezersin. Sıkıntıları ezersin. Ya diyeceğiz ki bu hayat sıkıntısız olsun canım. Herkes istediği gibi yaşasın diyeceğiz. O olmaz. Burası cennet değil. Bir tek kuluna Allah'ın böyle bir şey nasip olmadı. Olsaydı dostum diye Allah'ın bize tanıttığı İbrahim Aleyhisselam'da olurdu. İbrahim Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıları sadece Kur'an-ı Kerim'de anlatılanları şöyle alfabetik sıraya koysak insanın başı ağrır. Yani okusan o sıkıntıları başına ağrır. Ateşe atılmak bunun bir tanesi sadece. Ama İbrahim Aleyhisselam onun için kurulu ateşe bile takılmadı. Takılmadığı için de bu dünyada kaldı. Bizim cennet hayal etmemiz dünyada mümkün değil. Dünyayı cennetleştiremeyeceğiz ama cenneti dünyadan kazanacağız. Allah'ın izniyle diye karar vereceğiz. Bu sefer parmağın ezildiğini bile hissedemediğin bir yükseklikte yaşayacaksın. Kardeşlerim, bugün bu yaşadığımız hayatta gerek teknoloji ve gerekse dünya devletlerinin geldiği sosyalleşme noktası, hayatın müreffeh olmasına yönelik vaatler, propagandalar, çok fazla peşinden sürüklendiğimiz bir hayal fırtınasına döndü. Fırtına oldu ama. Hep zannediyoruz ki tuşa basıyorsun huzur geliyor. Öbür tuşa basıyorsun uykun geliyor. Öbür tuşa basıyorsun karnın doyuyor. Bu filmlerde olur. Romanlarda da olur. Hayatta böyle bir şey olmaz. Evet, tuşa basıyorsun bir şey geliyor ama o gelen şey senden ne götürüyor bunu hesaplamak zorundasın. Ve birinin eziyetiyle sana geliyor bu. Anne süt emziriyor. Devlet insanlara şu bu sosyal hizmetleri veriyor. Ama bunların bedelleri var. Ve sonra ödemeleri var bunların. Evet, ben istedikçe buzdolabının kapağını açıyorum. Sucuğundan, salamından, tostundan ne varsa yiyorum, içiyorum. Sonra niye doktora gidiyorsun? Niye obeze oldun? Niye damarların tıkandı? Bedelsiz bir şey yok bu dünyada çünkü. Rahat ettiğin kadar doktora gideceksin. Çile çektiğin kadar da doktorsuz yaşayacaksın. Böyle bir denklem var. Biz bu denklemi bozmak istediğimizde sadece kendimize zarar veririz. Denklem bozulmaz. Asla denklem bozulmaz. Rabbim böyle yaratmış. İnşallah lütfu ve keremiyle Allah bizi cennetine kabul buyurduğu zaman bu dertlerin hiçbirinin adı bile orada olmayacak. Kardeşlerim, cennette şunu bana getirin demek bile yok. Ne istersen bulunduğun her yer o istediğinle yüzleştiğin yer olacak. Allah'ın izni ve keremiyle. Bu sebeple dünyada musibetlere, sıkıntılara, dertlere Kimin derdi neredendir onu kendisi bilir. Bu sıkıntılara ve dertlere, musibetlere, çilelere, yokluklara, eziyetlere, onların özgül ağırlığından daha fazla değer yüklersek, sıkıntıyı kapasitesinin üstünde görürsek kendimizi delirtiriz. Dert sayma makinesine döneriz. Fakirlik, çevrede sıkıntı, ölümler, hastalıklar, yani yanımızdakilerin ölümleri, hastalıkları, baskılar, eziyetler, başarısızlıklar, sınıfta kaldı, sınıf geçtiler, sevdiler, sevmediler. Bütün bunlar bu hayatın içerisinde ya bir kış yağmuru gibi gelip geçecek ya da içine düştüğümüz bir bataklık gibi bizi sırılsıklam ömür boyu ıslatacak. Hangi dert olursa olsun, iki seçenekten birisinde olacak o. Ya bir rüzgardı, geldi geçti, işimize bakacağız biz. Mesela baban öldü, annen öldü, dayın öldü, oğlun öldü, kızın öldü, kardeşin öldü. Trafik kazası yaptın, işten çıktın, işe girdin. Vurdular, kırdılar, dövdüler. Paranı çaldılar, hakkını vermediler. Hastalandın, başın ağrıdı, dişin ağrıdı, kolun ağrıdı, böbreğin gitti, diyaliz hastası oldun. Bütün bunlar dert dolu. Bunları bir saymaya kalksak koca bir ansiklopedi doldururuz herhalde. Her insanın bir tanesi var bunlardan. Dertsiz insan yok. Dertsiz hayvan olur. Çünkü hayvan tefekkür edemez. Aslında hayvanın da derdi var. Can taşıyor çünkü. Ama onu düşünemez hayvan. Düşünemediği için de Ağustos böceği gibi kavalçalar durur. Hayvan bu. İnsan düşünür. Geleceğini düşünür, geçmişini düşünür, oturduğunu düşünür, kalktığını düşünür. Ve insan dertlenir. Ama dertlere iki statü belirleyeceğiz. Ya diyeceğiz ki bu dert benim ikizimdir. Benim kulağımdır, gözümdür diyeceğiz. Mesela sınıfta kalan bir öğrenci hep hayatı sınıfta kalmak diye kilitlenip kalacak. Hasta birisi iyileştiği halde, doktoruna iyileştin dediği halde ilaç cebimde dursun, neyime gerek, ben hastayım diyecek. Bu bunun takıntısıyla yaşayacak. Hastalık hastası olacak bu sefer. Dayısı, oğlu, amcası, kızı, eşi, kocası ölen birisi de gidip mezarda yan tarafta bir yer daha kazacak. Öldü eşim, ben de burada olayım diyecek. Ya da birisini sevdi, işte gençlik ifadesiyle aşık oldu. O da ona ben seni sevmiyorum dedi. Ya hep o aşk kafasında kilitlenip kalacak. Yani bir mermer gibi. Afyon'da dağda yaratıldığı gün neyse mermer öyle duruyor. Bir dozer gelip onu oradan söküp bir mutfağa götürünceye kadar mermer orada duracak. Bu bir aşk diye bir şeye takılmış kalmış orada. Mübarek, sanki cennete aşık oldun. Bir insan ya bu şekilde dertlerine takılacak, kilitlenip kalacak, onun derdi hiç bitmez. O 80 yaşına hiç gelemez zaten. 18 yaşında o aşkta kilitlendi, 19 yaşında sınıfta, birinci sınıfta kaldıydı. 20 yaşında birisi ona vurduydu. Öbür yerde bir trafik kazası yaptıydı, işten atıldıydı. O arıza olan, sıkıntı olan yerde kilitlenip kalacak, ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak. Ama yaşadığı da yaşamak mı olacak, ayrı bir mesele. Ya da sınıfta kaldıysam hayatta kalmadım diyecek. Hayatta kalmadım diyecek. Sınıfta kaldım, sınıf hayat değil. Filancayı sevdim, o beni sevmedi. İnsanlık 7 milyar, bir kişi değil diyecek. Hatta ve hatta en zor anlaşılır bir örnek de vereyim. Bugün sabah namazına kalkmadım. Kalkamadım, kaldırılmadım. Hangi çeşit olursa olsun. Bu zor ve bedeli ağır bir şey. Şeytan eğer becerip mağlup ederse bunu, o sabah namazına kalkamadığı için sonunda onu Müslümanlıktan da soğutabilir. Bir daha hiçbir namazda kıldırtmayabilir. E sen sabah namazına kalkmamış, odun gibi bir tipsin diye başlar. Bunu da ilk defa tevazu numarasıyla yapar. Yani vay be, akşam yedik içtik, sabahleyin namaza kalkmadık ha. Biz bir de cennete gireceğiz. Böyle ne kadar maşallah İmam-ı Azam gibi düşünüyor. Ne güzel, ne takva adam zannediyorsun sen. Taktik bu değil ki aslında. Bu o sabah namazıyla beraber dinini bitirmek projesine başlamış, haberi yok. Evet, sabah namazına kalkmadım. Bunun cezasını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bu bir felaket. Ama Allah'ın tek günü bu sabah değildi. Yarın sabah nefsin intikamı alınacak. Bu nefis bize getirilecek ve şimdi de bunun kazası yapılacak. Dediğin zaman bu operasyon, bu darbe, şeytanın sabah namazına kaldırmama darbesi ciddi bir şekilde senin galibiyetinle sonuçlanır. Ama ah kalktım, vah kalkmadım, nasıl kalkmam ben diye ağıt yaksan ve 20 sene bunun ağıtını yaksan ne o sabah namazının vebalinden kurtulursun ne de öğle yıkılabilirsin. Böylece sen o sabah namazından dolayı çökmüş olursun fark etmeden. Kimileri bir gün bir hata işledikleri için Allah'ın en iyi dostlarından birisi olacak dönüşünü yaptılar o sebeple. Kimileri de bir kere battık nasıl olsa deyip o bataklığın dibine kadar gittiler. Karun battığı gibi battılar. Ben bir kere bu faize nasıl bulaştım ya? Bu Allah'ın kulu olarak yapacağım bir iş miydi deyip ondan sonra ölünceye kadar temiz ve helal yemeye ahdetmiş bir mümin olmak da mümkündür. Buna ben nasıl battım diye. Onun için öbür bankadan bir kredi daha alayım diye çamuru çamurla kapatmaya çalışan bataklığa da dönebilir insan. Dertlerde iki serüvenimiz var kardeşlerim. Ya dertler bizi avucunun içine alacak, ya biz dertleri bir rüzgardı, geldi geçti, bizi eziyete boğmak isteyen bir anlayıştı, biz onu vazgeçirdik, başka türlü devam ediyoruz diyeceğiz. Bu ikisindeki tercihimiz, eğer çocukken mesela filancalarla ebecilik oynadık, ben mağlup oldum, tüh ben nasıl mağlup oldum deyip evine kapanırsa, hiçbir çocukla bir daha oynamazsa, niye oynamıyorsun sen? Beni mağlup ettiler bir kere ya, bu oyun değil mi? Bu hayatın çocukluk bölümüne ait oyunlardan biri. 10 dakika oynadın, bir tanesinde mağlup oldun, yarının galibiyet heyecanıyla yaşaman lazım. İçine kapandığı zaman, o derdi bir tür kıblesi edindiği zaman, yani derdinden kıble edindiği zaman insan tapınırsın ona. Herkes 5 vakit namaz için Kabe'ye döndüğü gibi sen de 50 kere derdine dönersin. Sana doktor uyuşturucu ilaçlar verir bol bol, hayatında gider. Müslüman dertlere mahkum insan değildir. Dertlerle boğuşan insandır. Yani denizde yüzen gibidir. Dalga ne kadar çok olursa olsun o kulaçlarıyla dalgaları aça aça yüzer. Hem yüzmenin keyfini yaşar hem boğulmaz. Ama dalgaları gördükçe vah vuh diye bağırırsan ilk gelen dalga ağzını su dolduracağı için boğulup gideceksin. Eşlerimizle yaşadığımız sıkıntıların Türkçesi budur. O sıkıntılarla ya biz boğuşmasını becerip bilecektik. Tatlı dilimizle, idarecimizle, idareciliğimizle, maslahatı gözetmekle ya boğuşup gidecektik, sabredecektik yahut da hayatımızı kendimize zehir edecektik. Tercih, Allah'ın tercihi, herkese verdiği bir dünyada yaşıyoruz. Herkes tercih hakkına sahip. Kimi yüzme yerine dalgalara ağzını açıp bağırmayı tercih etmiş. Bağırınca sen, dalgalar ağzından içeri girince boğuldun gittin. Kimi de son nefesine kadar kulaç atmayı ve böylece kurtulmayı hedeflemiş ve sahile çıkmış. İşte bebeklik gününden 80 yaşına kadar bir ihtiyarın macerası. Aslında bu dünyada ölüp gitmeyi gerektirecek kadar ağır şeyler olduğu halde bu şekilde geliyor insanlar. Dertleri adım adım aşıyorsun. Basamak basamak çıkmayı beceriyorsun ve böylece dünyada başarılı bir mümin hayatın oluyor. Başarılı bir insanca hayatın oluyor. Birisinin engeli var. Vücudunda işte yaşaması bile mümkün değil denecek kadar arızalar var. Böbreği yok. Şurası eksik, burası eksik. Maşallah işi gücü var. Öbüründen diksel elektrik direği olur. O kadar sağlam ama kenara çekilmiş, ben öleceğim diye düşünüyor. Mesele hayata bakış meselemiz. Allah kime vaat etti ki sen hele bir doğ, sen dünyada hiç önüne bir engel çıkmayacak. Kime vaat etti bunu? Şu kainatın ve cennetin efendisi olan, dünya ve ahiretin seyyidi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir şey vaat etti mi Allah-u Teala? Yaşayabildi mi böyle bir şey? Yani kafirlerle boğuşmak zorunda kaldı. Sonra geldi Medine'ye, ashabın onu rahatsız ettiği şeylerle boğuşmak zorunda kalmadı mı? Gelip evinde her insanın yaşadığı şeyleri yaşamadı mı? Bu dünya dert sayma dünyası değildir. Dertleri kürek kürek bir kenara atıp yol bulma dünyasıdır. Evet, kar yağdı. 2 metre karımız kar oldu. Ya ah kar, vah kar, nasıl yağdın diyeceğiz. Ve böylece orada donup gideceğiz. Dertleri sayan insan budur. Ya da elimize bir kürek, bir odun, bir şey alacağız. Karın yolumuzu kapattığı bölümünü açacağız. O kar gene orada kalacak. Kar gitmez. Ama ben nereye gideceksem oraya gidecek kadar yol kendimi açarım. Bu biraz terletir tabii. Tabii terletir, üşütür. Kürek tutamayacak hale gelirsin ama somanın başına geçince de oh mis gibi şöyle güzel bir ıhlamur içtin mi zevkini yaşarsın. Hayat budur. Biz de şu sıkıntıları yaşadık. Okulda şöyle olduydu. Evlenirken böyle olduydu. Düğüne giderken kaza olduydu. Sen hala orada mısın? Torunun var ya. Ne sayıp duruyorsun bunları? Dünya budur. Dünyayı Allah böyle yarattı. Burada bu dalgalarla boğuşarak, bu kar fırtınasıyla geçireceğin günlerle yaşayacaksın ki cennete gittiğinde neydi o dünya be? Neler çektik orada diyecek bir zevkin olsun. Dünya cennet değil, cennette hiçbir şekilde dünya olmayacak Allah'ın izniyle. Bunun için kardeşlerim, Rabbimiz bize kader yazdı, o kaderi yaşıyoruz. Kader ne yazılırsa yazılsın, dinç durmayı, gayretli olmayı, dertlere takılmamayı ve sabırlı olmayı, heyecanlı olmayı da Allah emretti. Kaderi yazan bunları bize yazdı, gönderdi Kur'an'ında. Biz kader var diye kenara çekilirsek bu emirlerini ne yapacaksın Allah'ın? Dik durun emrini ne yapacaksın? Ama iki gözü görmeyen insan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah, ben camiye gelecek bir kudretim yok. Kimse beni tutup camiye getirmiyor. Ben evde kılsam olmaz mı? Dediğinde ezan duyuyor musun? Buyurmuş. Duyuyorum ya Resulallah. Geleceksin. Ben amayım. Amaysan ona göre de yön bulma kabiliyetin var. Geleceksin. Yani o sen demek öyle ha. Sen otur evine. Bu hayatın zorluklarına karşı pes etme mantığı olduğu için ona öyle söylememiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amaya bile hayatı devam ettir diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dürbün gibi gözün var, sen kitap okumuyorsun. Okumak zormuş. Sen böyle diye diye zaten zorlaştırdın, alfabeyi de unuttun sen. Örnek yani, meselemiz kitap okuma meselesi değil. O da bir zorluk gerçi, o da bir hastalık çeşidi. Yani duyuyoruz da bazı insanlara roman okuma cezası veriyormuş mahkemeler. Demek ki hapishaneye girmek kadar zor bir şey kitap okumak. Niye? Okuyamam diye inandın sen bir defa onun için. Kardeşlerim, şeytan bunların aksini söylüyor. Bittin, tükendin sen diyor. Seni baban sevmiyor bir defa diyor. Annen sana üvey muamelesi yapıyor diyor. Bak, bak şu anneye diyor. Sana üvey muamelesi yapıyor diyor. Abin zaten yabancı bir düşmana gerek yok. Seni öldürecek yalnız bulsa diyor. Komşuların seni öldürmek için bakıyorlar, boğmak için bakıyorlar diyor. Sana bu para yetmez diyor. Bu iş yerinde sen öleceksin, ciğerlerin çürüyecek diyor. Şeytan bizi hep ters tarafa doğru çevirmek için uğraşıyor. Biz ya Allah'ın dik durun, korkmayın, yüzün. Bu dalgaların önünde siz sahile çıkacak gayreti gösterin diyen Allah'ı dinleyeceğiz. Celle Celaluhu. Ya da şeytanın burada yüzülür mü canım? burada yer çekimi de fazladır, burada suyun ağırlığı da fazladır diyecek sana. Şeytan bu. Şeytanın işi o. Allah da şeytanı bunun için gönderdi. Pes etmiş insanların kim olduğu, şeytanın abonelerinin kim olduğu görülsün diye Allah onu gönderdi. Pes etmek suçtur. Teslim olmak yok. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Bütün dertler başımıza yığılsa bile biz onları zamana yayacağız. Böylece dünyamızı ve ahiretimizi kurtaracağız. Dertleri saymak bir ibadet çeşidi değildir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin girdiği savaşlar, mesela Bedir, Uhud, Hendek, bu bildiğimiz mesela 10 tane savaşının ismini biliyoruz. Akşama kadar bunları elimize tesbih alsak, Bedir, Hendek, Uhud, Bedir, Hendek, Uhud, Bedir, Hendek, Uhud, Bedir, Hendek, Uhud, 3300 defa böyle salavat getirir gibi savaş isimlerini saysak, bunlardan Allah bize bir tane sevap yazar mı? Bir Fatiha okumuş gibi olur muyuz? İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar diye 1 milyon defa tesbih yapsak. Öbür gün hızlandığımız için tabi İbrahim ateşe attılar diye 2 milyon defa yapsak. Bir Allah demek kadar, Subhanallah demek kadar bir ecir kazanacağız mı? Ya Kur'an demiyor mu İbrahim'i ateşe attılar? Peki tamam biz de onu işte sayıyoruz da İbrahim'i ateşe attılar ama dertleri tekrar etmek bir ibadet değildir. Bir anne kızından şikayeti var. Kızı yemek yapmıyor, kızı iyi değil, kızı yaramaz. Gelir kendi ablası onu anlatır. Bizim kız yüzümü güldürmedi. Şu teyzeleri gelir, bizim kız bildiğiniz gibi değil. Akrabalar, komşular gelir. Çocuklar nasıl? Yani o erkek biraz iyi de bizim kız bildiğin gibi değil. Nasibimiz yokmuş bizim. Diye öyle oldu zaten. Öyle değilse de öyle oldu. Yani İbrahim ateşe atıldı aleyhisselam diye tesbih yoksa sen çocuğunun arızasını akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar niye böyle diyeceksin ki? Yani ne elde edeceksin? Şunu elde ediyorsun. Kendi kendini o kıbleleştirdiğin derdin kölesi yapıyorsun fark etmeden. O kız ondan sonra evliyadan biri olsa sana göre bir daha öyle olmayacak o zaten. Onu Allah kabul edecek, sen etmeyeceksin. Bu bahsettiğimiz dertlere bakış tarzımızdan kaynaklanıyor. Peki şunu mu demek istiyoruz? Yani kolum kesildi, yara akıyor. Oho boşver, dertleri takmayacaksın. Aksın gitsin, akşama kadar öyle aksın. Bir saat sonra kanın kalmayacağı için bulursun mezarı o zaman. Sen bunu demiyoruz herhalde. Kesilen yerini götür doktor pansuman etsin. O pansuman kapanınca sen de konuyu kapat zaten. Ha doktor derse bir hafta sonra gel bir bakacağım, dikiş duydum. Bir hafta sonra gidersin bir daha. Her dakika ne oldu? Kanadı mı? Yok bu tam görünmedi. Alın mercekle bir bakayım kanadı mı? Yaparsan kanamayacaksa da kanar zaten. Yeni yaralar oluşturursun sen. Demek istediğimiz şey kolundaki yarayı beynine taşıma. Kolunda yara var senin. Onu da doktor dikti zaten. Kazayı sokakta yaptın. Beyninde kaza yapma. Beynine taşıdığın zaman kıbleleştiriyorsun o derde. Günde 50 defa sen ona tapınıyorsun. Şeytan da seni oradan alıyor. Bir daha çıkamayacağın bataklığa atıyor. Düğünden önce işte kaynanan sana sert bir söz söyledi. Ya oğlun oldu, kızın oldu. O düğün olalı 20 sene olmuş. Hala sen orada mısın ya? Hala düğün mü yapıyorsun ya? Zavallı kadın öldü gitti. Mezarında gittin bunları söyledin sen. Bu evliliği bildiğin halde kendi isteğinle çökertmen demektir. Sen 30 sene önce kaynananın sana söylediği sözü beynine taşımışsın. Sanki Kur'an'dan bir ayet ezberler gibi onu ezberlemişsin. Bırak gitsin diyememişsin. 30 sene sonra senin oğlun evlenirken bir olay oldu. Kalktın dedin ki bunun anası da öyle yapmıştı zaten. Fe subhanallah. Ya 30 sene önceki virüsü bu aileye niye taşıyorsun sen şimdi? Ama aklınca o yani ne kadar adil, hakkaniyetli, hakkını yedirmez bir yiğit görüntüsünde. Şeytan öyle sunuyor bunu tabii ki. Şu dünyada Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlığın yaşadığı dertlerin ana başlıkları alınsa bütün insanlık çıldırır, intihar eder herhalde. Şu dünyada son 500 senedir yapılan savaşları, devletlerin birbiriyle yaptığı savaşları şöyle bir sayfaya özetlesek, hiçbir devlet kurulmaz bu dünya. Devlet kurmaya gerek yok, sonu böyle olacak denir. Kadınlar ilk doğumlarındaki acıyı bir saat sonra, doğumdan bir saat sonra unutmasalar ebedi kimse doğurmazlar. Doğurulmaz hakikaten. Ama ne oluyor? Allah unutturuyor o ilk doğum acısını da. Kadın bir sene sonra bir daha çocuk doğuruyor. Demek ki unutmak, görmemek bunlar bir nimet. Ama bu unutmayı, her yer faiz dükkanına döndü, her yer zinaya çağrıştıran yerlerden oldu diye Allah'ın hakkı ile ilgili konularda uygularsan o zaman tabii İslamiyet sıfırlanmaya doğru gidiyor. Hiç dert etmezsin. Orada hatırla. Dininin zayıfladığını, ahlakın zayıfladığını, insanlığımızın erimeye başladığını bunu hiç unutma. Hiç unutma bunu. Bu özel dertlerimizle, sıkıntılarımızla, bunalımımızla, çocuğumuzdan çektiğimizle, eşimizden çektiğimizle, komşumuzdan çektiğimizle ilgili konularda bırak gitsin diyoruz biz. Ne yazık ki tam tersi oluyor. Her yer faiz lobisine döndü. Her yerde ahlakı eriten saldırılar var. Oraya gelince ne yapacaksın, dünya böyle. Senin sıkıntılarında dünya böyle niye değil? Demek ki bunu birisi yönlendiriyor bize. Bu yönlendiren dış güçler değil kardeşim. Hani dış güçler, Yahudi, melun, komünistler bunu yapıyor. Böyle değil ya. Bu bizim iç gücümüz, nefsimiz bizi böyle yönlendiriyor. Nefsimizin hoşuna gidiyor bu. Çünkü Allah'ın dinine gelen zarar, ahlaka ve insanlığa gelen zarar senin gündemin oldu mu? Bu Allah'ın razı olacağı bir şeydir. Ve senin gibi 3-5-100 bin Müslüman böyle dertlenince bu dert kalkacak. Ona gelince kötü zamana rastladık, kıyamet yakın diye avut kendini, ama elin yaralandı diye intihar etmeye kalk. Otur, hasta ol. Kardeşlerim, Rabbimizin düzenini bozmaya gücümüz yetmez bizim. Bu dünya böyle yaşanacak. Devlet kurarsan kurduğun devlet öbür devletle savaşacak. İş yeri kurarsan işçiyle derdin olacak. İşçiysen patronunla derdin olacak. Dünya budur. Yaşlanacaksın, zayıflayacaksın, ihtiyarlayacaksın. Bu hayatı ya böyle yaşayacaksın ya da cennete gideceksin. Cennete gitmek için de bunu böyle yaşaman lazım ama. Ya ben tamam cennete iman ediyorum, götürün beni cennete diye bir kural mı var? Kardeşlerim, büyük bir hakikati söylüyorum. Herkesin kendisine doktorluk yapmasının mümkün olduğudur bu hakikat. Biz kendi derdimizi kendimiz çözebiliriz. Evet, kendi yaramızı, hastalığımızı tedavi edemeyiz. Onun için doktora gideceğiz. Ama doktora gidiş sürecimizde dik durma, ayakta kalma, çökmemeyi kendimiz becereceğiz. Doktor bize bir şey veremez, uyuşturucu verebilir. Yani psikiyatra gidersin, tamam sen derdin çok derse, anas 20 saat uyuyacağın uyku ilacı verir sana. Düzeldim, düzelmedin ki sen. Uyudun, unuttun, dertlerin oldu. Uyanınca gene derdin seninle olacak. Mücadele gücümüzü kaybettiğimiz zaman ordularını kaybetmiş bir ülkeye dönüyoruz kardeşlerim. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Kime karşı? İçimizdeki nefsin yanlış yönlendirilmelerine karşı. Bizi bastırmaya çalışan şeytana karşı, şeytanlaşmış insana karşı ve tabiatın önümüzde zorluk diye görülen kışıydı, soğuğuydu, sıcağıydı sıkıntılarına karşı, yaşam mücadelesine karşı, fakirliğe, yokluğa karşı, zorluklara karşı mücadele etmek zorundayız. Bir yerde karşıma dağ çıktı. Tünel açıyorum, altından çekip gidiyorum. Bu kadar. Tünel kolay açılmıyor. Elbette açılmıyor ama sonra kolay yürünüyor. Dağ gibi sıkıntılarım var. Kimden? Eşimden, çocuğumdan, çevremden, akrabalarımdan. Her dağa bir tünel açarsın, rahat edersin. Peki tünel nasıl açılıyor? Adamın ciğerini matkapla mı deleceğim? Öyle tünel olmaz. O cinayet olur. Tünel nasıl açılıyor? Ona baktığında onun iyi taraflarını görüyorsun. Kötülüklerini de Allah'a salıyorsun. O gördüğün iyi taraf küçük bir tünel. Oradan çekip gideceksin sen işte. Ama sen tüneli değil, Onun kendisini gördüğün için dağa bir bakıyorsun, buradan gidilmez deyip çöküp kalıyorsun orada. Yani ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Cebrail aleyhisselam gelip ellerinden mi tuttu zorlukları aşmaları için? Onlar bu hayatı bizim gibi yaşadılar diyeceğim de, herkes gülecek ben öyle deyince. Bizim gibi nasıl yaşadılar? Telefonları mı vardı, arabaları mı vardı, el arabaları mı vardı? Bir şeyleri yoktu ki. Ama bu hayatı yaşadılar. Binlerce kilometre sırtlarında da askeri tecizatlarıyla gittiler. İnsaf yani, hazır pişmiş tayin elvaları mı vardı? Nereye gittiler ya? Cebrail aleyhisselam gelin gelin ben sizi götürürüm diye kanatlarıyla mı götürdü onları? Ayaklarıyla gittiler. Ama gidecekleri yere önce akılları vardı. Yani ben buraya giderim dedi. Bitti. Ben buraya giderim dedi. Ben buraya giderim demiş birinin gidemeyeceği bir yer yoktur bu dünyada. Ben bu kadınla yaşarım. Ben bu erkekle yaşarım. Yeter ki nikahımız var. Tamam bitti. Nikah olduktan sonra mesele yok dedikten sonra sen herkesle yaşarsın. Ben bununla mı yaşayacağım? Bununla yaşanır mı ya? Dedikten sonra gidebileceğin, yaşayabileceğin bir kimse yok senin. Kardeşlerim, ashab-ı kiram hadi çok ötelerde, binlerce sene ötede. Analarımız, babalarımız nasıl yaşadılar? Kağını ile öküzün sırtında bir tarla ile bu hayatı böyle sürmediler mi? Toprağın altındaki büyüklerimiz, yaşlılarımız bizden daha mutlu bir hayat yaşadılar. Kardeşlerim, gerçekçi olalım. Allah'ı biliyoruz Celle Celaluhu. Kur'an'ı da biliyoruz. Elhamdülillah. Cennete imanımız var. Elhamdülillah. Umudumuz cennettir. Ve Kur'an bu hayat böyle yaşanacak diyor. İbrahim ateşe atıldı diyor Kur'an-ı Kerim. Siz de her gün 3 defa İbrahim ateşe atıldı deyin diye değil. Anlayın bu hayat böyle yaşanır. Yahu sadece din duygusundan dolayı değil ki. Yani İbrahim aleyhisselam peygamberdi. Nemrut'ta peygamber düşmanı olduğu için at. Öyle değil ki. Başka sebeple başka bir peygamber başka sıkıntı da çekti. Önemli olan ateşe atıldığında bile yıkılmayacak yürek sahibi olmaktır. Bunu ha dinin için yaptın, ha çoluk çocuğunun maişeti için yaptın, ha sağlığın için yaptın. Yani bunu sağlığı için, çoluk çocuğu için katlanamayan dini için katlanabilir mi zannediyoruz? İbrahim aleyhisselam Nemrut'un karşısında ateşe atılma yürekliliği gösterdi. Eşinin namusu için de o yürekliliği göstermişti. Sare için de o yüreği göstermişti Mısır'da. Yürek yürektir. Yani sen onu hastalıklara karşı dik tutamıyorsan yüreğini, çöküyorsan, fakirliğe karşı çöküyorsan, hele bir din meselesi olsun, vatan meselesi olsun, hey köheylan geliyor. Zannetme, o gün de kaçacaksın sen. O gün de kaçacaksın. Yahu düşmanın hayaleti seni çökertiyor. Tankını gördüğünde nasıl ayakta durursun sen? Tankını görmeden zaten sen altına kaçırırsın. Dik durmak, gideceğin yere önce aklını götürmektir. Cennete önce senin imanın, aklın, basiretin gider. Aklını oraya kilitledin mi sen, cennete kilitledin mi? Çok çalışmak, inşaatta çalışmak, sıcakta çalışmak, soğukta kar küremek hiç sana zor gelmez. Ama sen aklını sobanın başında kahve içmeye kilitledin mi? Sokakta seni kar küremede kim çalıştırabilir ki o zaman? Öteleri değil, burnunun dibini görüyorsun. Kardeşlerim, şeytan bizi pasif ve basit insan haline getirmek istiyor. Bunu yaparken eşimizi kullanıyor, çocuklarımızı kullanıyor, komşumuzu kullanıyor, komşu bakkalı kullanıyor, camide imamı kullanıyor, camiye gelen cemaati imama karşı kullanıyor, birbirimize kırdırmaya çalışıyor bizi. Allah'ın rahmeti olan yağmuru düşman gösteriyor. Her yer berbat olacak şimdi diyor. Mikrop kırıcı kar yağıyor. Eyvah araba yola çıkmaz diye ürkütüyor bizi. Ya çıkma bir gün ne olur? Yeter ki İstanbul'un mikrobu kırılsın dedirtmiyor. Dedirt demememiz için uğraşıyor. Biz ne yapacağız peki? Yuu şeytana mı diyeceğiz? Böyle bir ibadet çeşidi var mı? Şeytana lanet olsun, şeytana nalet olsun diye bir tespit duyduk mu şimdiye kadar? Şeytana lanete gerek yok. Şeytana karşı hazırlıklı yüreğe gerek var. Kardeşlerim, bu bir eğitim meselesidir. Eğitim. Bu eğitimimizi de 6 noktada sağlayacağız. Şu 6 şeyi bir kenara yazacağız. Evimizde kuralımız bu olacak. Bu 6 şeyde disiplini sağladığımız zaman biiznillahi teala biz ezilmeyiz. Ölür müyüz? Ölürüz tabii ama dik ölürüz. Hastalanırız ama zelil olmayız. Fakir düşer miyiz? Düşeriz. Şahsiyetimizi yıpratmayız ama. Her şey olur. Biz gene ayakta. Yani özümüz, ruhumuz canlı kalır, ayakta kalır. Birincisi, vaktin kıymetini bileceksin. Şu bugünkü 24 saat ve bu 24'ün 1 saati ve bu 1 saatin 1 dakikası diye hesap yapacaksın. Hem dünyalığın için hem ahiretliğin için. Yani vaktin kıymeti sadece ahiret için değil, dünyalık için de. Oturup kaval dinleyecek yerde, gidip bir yerde çalışacaksın. Çalışacak bir işin yoksa evdeki mobilyanın yerini değiştir ama boş durma. Vaktin kıymetini bil. Hadi Kur'an okumuyorsun, bari bir roman oku. Bir şey oku, bir şey yap. Boş durma. İki, arkadaş kıymeti bileceksin. Sana Allah'ı hatırlatan arkadaşını çok değerli tutacaksın. Şüphesiz eşin en büyük arkadaşın. Eşin en büyük arkadaşın. Eşten başla. Çocuk senin arkadaşın. Şimdi böyle çaktın mı diyorsun ama sana çakılacak günlerinde yalvaracaksın ona. Dolayısıyla o günü hatırlayacaksın. Vaktin kıymetini biliyoruz bir. Arkadaş kıymeti biliyoruz iki. Çünkü bu dünyada arkadaş en az bulunur şeydir. Çok olur da seni kendisi bilen arkadaş olmaz bu dünyada. Buldun mu kıymetini bileceksin. Üçüncüsü, yaşadığın yerin kıymetini bileceksin. Mekke değil, Medine değil yaşadığın yer. Ama seni Allah oraya koyduğuna göre seni orada sınayacak demektir. Sağa sola kaçmaya çalışmayacaksın. Şeytan sana, yani var ya, sen hele bir İstanbul'da bir olsan evliya olurdun zaten dedirtecek. İstanbul'a gitsen para peşinden gelecek der. İnanmayacaksın. Beni burada yarattı Rabbim, ben buranın kıymetini bilmem lazım diyeceksin. Dördüncüsü, vefakar olacaksın. En büyük vefa seni yaratan Rabbinedir. Onun şeriatına, Kur'an'ına vefa göstereceksin. Sana baba diyen çocuğuna, anne diyen çocuğuna vefa göstereceksin. Komşuna vefa göstereceksin. Sana selam veren bile vefa hakkına sahiptir. Selam verdi sana. Gökleri yere indirdi rahmet olsun diye. Sen de vefa göstereceksin. Herkese hak ettiği kadar şüphesiz vefa. Ve beşincisi, ibadetten lezzet alıncaya kadar ibadet yapacaksın. Namaz, zikir, Kur'an okumak, her neyse, zekat vermek. İbadeti lezzet noktasına getireceksin ki şeytana giriş menfezi bırakmayasın yüreğinde. Ve altıncısı da, yaşadığın her günün senin için bir tecrübe olduğunu unutmayacaksın. Geçmiş 20 senenin tecrübesini unutursan 21 yaşında bir çocuk olursun sen. 50 yaşındasın, 50 senenin tecrübesiyle senin büyük bir heykel gibi olman lazımdı. Halbuki hala 1 yaşındasın, geçmişin tecrübesini kullanamıyorsun çünkü. Bu tecrübe ne demek? Para kazanıp harcarkenki israfın neye mal olduğunu 50 yaşında anlamış olman lazımdı. 20 yaşında senin babanın harçlıklarını biriktirsen ne olurdu? Çikolata yedin, dondurma yedin ne oldu? Onu anlamış olman lazımdı. O arkadaşla kavga ettin, bunu kavga ettin. Eşinin ilk günlerinde şu sözü söyledin, soğukluk oldu, şimdi ne oldu? Bunu biriktirmiş ve bundan sonrası için kullanıyor olman lazımdı. Geçen sene ibadeti tembel tembel yaptın, şimdiki halin ne? Eğer heyecanla yapsan şimdi ne olacaktı? Bunu anlaman lazım. Bu hayatta yaşadığımız her şeyi tecrübe olarak bir kenara koymazsan 60 yaşında bir yaşında çocuk gibi yaşarsın. Geçmiş birikimin yok çünkü. Hep birilerinin senin elinden tutması lazım. Diyorlar ya, mürşitsiz hayat olur mu? İnsanın kendi geçmişi iyi bir mürşittir. Becerip kullanabilirsen. Ama aynı delikten her gün 40 defa geçersen diyecek bir söz yok. Kardeşlerim, ya bir küçük dert bizi dağ gibi ezecek ya o dert dağ gibi olsa içinden tünel açıp gitmeyi becereceğiz. Başka bir çaremiz yok. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemin.